Kitabın adı Ateşi Yakalamak, yazarı Suzanne Collins, 10. ayrım. Ah! Pita bu tarz yorumlara öylesine bir şey söylermiş gibi yapıyordu ki ben mideme yumruk yemiş gibi oluyordum. Tek yaptığı sorularımı dürüstçe yanıtlamaktı. Aynı tarz cevaplar vermem ya da ilanı aşk etmem için bastırmıyordu. Yine de kendimi onu bir şekilde kullanıyormuşum gibi berbat hissediyordum. Kullanıyor muydum yoksa? Bilmiyordum. Tek bildiğim, yatağımda olduğu için kendimi ilk defa ahlaksız hissediyor olduğumdu. Artık resmen nişanlı olduğumuz düşünülürse ironik bir durumdu. Eve döndüğümüzde ben yeniden tek başıma uyumaya başlayınca daha beter olacak, dedi. Doğru, eve yaklaştık sayılırdı. 12. Mıntıkanın programında bu akşam Belediye Başkanı Andersen'in evinde bir yemek ve yarın Hasat Festivali sırasında meydanda bir kutlama toplantısı vardı. Hasat Festivali'ni her zaman Zafer Turu'nun son gününde kutlardık. Fakat bu normalde evde ya da eğer paranız varsa arkadaşlarınızla bir yemek demekti. Bu seneki kutlama halka açık bir kutlama olacaktı ve daveti Kapitol üstlendiği için mıntıkada yaşayan herkesin karnı doyacaktı. Dışarıya çıkarken yeniden kürklü kılıklarımıza bürüneceğimiz için hazırlığımızın büyük kısmı belediye başkanının evinde yapılacaktı. İstasyonda çevremizdekilere gülümseyip el sallayacak kadar kısa bir süre kaldıktan sonra arabalara doluştuk. Bu akşamki yemeğe kadar ailelerimizi bile göremeyecektik. Yemek, babamın anma töreninin yapıldığı ve toplama günü sonrasında ailemle yürek parçalayıcı veda sahnelerini yaşadığım Adalet Binası yerine belediye başkanının evinde yapılacağı için seviniyordum. Adalet Binası benim için fazla hüzünlü bir yerdi. Fakat artık kızı Meş'le arkadaş olduğumuz için belediye başkanı Andersen'in evini seviyordum. Aslında bir anlamda hep arkadaştık. Meş, ben oyunlara gitmek üzere mıntıkadan ayrılmadan önce bana güle güle demeye gelince arkadaşlığımız resmiyet kazanmış oldu. Ve bana şans getirmesi için o alaycı kuş iğnesini verince. Eve döndüğüm zaman birlikte zaman geçirmeye başladık. Görünüşe bakılırsa Meş'in öldürecek çok boş zamanı vardı. Başlangıçta halimiz biraz tuhaftı. Çünkü ne yapacağımızı bilemiyorduk. Yaşıtımız olan diğer kızların erkeklerden, diğer kızlardan ya da kıyafetlerden bahsettiklerini duymuştum. Meş ve ben dedikoducu tipler değildik ve kıyafetler de gözlerimi yaşartıyordu. Birkaç yanlış başlangıçtan sonra onun da ormana gitmek için can attığını fark ettim ve onu yanımda götürüp ok atmayı gösterdim. O da bana piyano çalmasını öğretmeye çalışıyordu ama ben daha çok onu dinlemeyi tercih ediyordum. Bazen birbirimizin evinde yemeğe kalıyorduk. Meş bizim evi daha çok seviyordu. Anne ve babası hoş insanlara benziyorlardı ama Meş'in onları pek sık görebildiğini sanmıyorum. Babası 12. mıntıkayı idare etmekle meşguldü. Annesi ise onu uzun günler boyunca yatağa mahkum eden korkunç baş ağrıları çekiyordu. Yine böyle bir günde belki de onu Kapitol'e götürmelisiniz dedim. O gün piyano çalmamıştık. Çünkü piyano sesi iki kat yukarıda yatan annesine müthiş ıstırap veriyordu. Her iddiasına girerim, anneni iyileştirebilirler. Evet, ama davet edilmediği sürece Kapitol'e gidemezsin, dedi Meş umutsuz bir sesle. Belediye başkanının imtiyazları bile kısıtlıydı. Belediye başkanının evine vardığımızda Efi, beni hazırlanmak üzere üçüncü kata sürüklemeden önce Meş'le kucaklaşacak zamanı zar zor buluyordum. Hazırlanıp yerleri süpüren gümüş renkli elbisemi giydikten sonra yemeğe kadar bir saat zamanımın olduğunu öğrenince Meş'i aramaya çıktım. Meş'in yatak odası sayısız misafir odasıyla birlikte babasının çalışma odasını da barındıran ikinci kattaydı. Başkana merhaba demek üzere kafamı içeriye uzattım ama içeride kimse yoktu. Televizyon açıktı. Pita ile benim önceki akşam partide çekilmiş görüntülerimize göz atmak için biraz oyalandım. Dans edip bir şeyler yiyişimizi ve öpüşmelerimizi görüyordum. Şu anda Panem'deki evlerde hep aynı görüntü izleniyordu. Seyircileri 12. mıntıkanın talihsiz aşıklarından gına gelmiş olmalıydı. Bana geldiğini çok iyi biliyordum. Tam odadan çıkmak üzereyken bir bip sesi dikkatimi çekti. Bakışlarımı yeniden ekrana çevirdiğimde kararmış olduğunu gördüm. Hemen arkasından ekranda 8. mıntıkaya dair güncelleme kelimeleri yanıp sönmeye başladı. İçgüdülerim bunun beni değil sadece belediye başkanını hedef alan bir uyarı olduğunu söylüyordu. Gitmeliydim. Hemen. Oysa kendimi televizyona iyice sokulurken buldum. Daha önce hiç görmediğim bir spiker ekranda belirdi. Saçları kırlaşmaya yüz tutmuş, sert ve otoriter bir sesi olan bir kadın. Durumun kötüleştiğini ve alarmın 3. seviyeye yükseltildiğini ilan ediyordu. 8. mıntıkaya takviye kuvvetler gönderildiğini ve tekstil üretiminin durduğunu haber veriyordu. Görüntü kadından 8. mıntıkanın ana meydanına döndü. Bu görüntüyü hemen tanıdım çünkü daha geçen hafta oradaydım. Üzerinde benim resimlerimin olduğu bez afişler çatılardan aşağı sallanmaya devam ediyordu. Aşağıda bir izdiham sahnesi yaşanıyordu. Meydan yüzlerini paçavralar ve ev yapımı maskelerle gizlemiş, çevrelerine tuğlalar savuran insanlarla doluydu. Binalar yanıyordu. Barış muhafızları kalabalığa ateş açtı ve rastgele insan öldürdüler. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim ama gördüğüm şeyin ne olduğunu biliyordum. Bu, Başkan Snow'un bahsettiği ayaklanmadan başka bir şey değildi. Yiyecekle tıka basa dolu deri bir çanta ve bir matara sıcak çay vardı. Sina'nın geride bıraktığı bir çift kürk bileklikli eldivendi. Çıplak ağaçlardan kırılmış 3 dal parçası, karın içinde öylece yatarak gideceğim yönü işaret ediyordu. Hasat festivalinden sonraki ilk pazar günü, her zamanki buluşma yerimize Gale için bıraktığım şeyler bunlardı. Soğuk ve sisli ormanda Gale'e yabancı gelecek ama kendi ayaklarım için bulunması hiç zor olmayacak bir patika açarak ilerledim. Patikanın ucu göle çıkıyordu. Her zamanki randevu noktalarımızın mahremiyet içerdiğine artık güvenemiyordum. Bugün Gale'e içimde ne var ne yok dökerken o mahremiyete ve daha fazlasına ihtiyacım olacağı kesindi. Fakat acaba gelecek miydi? Olur da gelmezse, gecenin bir yarısı evine kadar gitme riskini göze almaktan başka çarem kalmayacaktı. Bilmesi gereken şeyler vardı. Çözmek için yardımına ihtiyaç duyduğum şeylerdi. Başkan Anderson'in televizyonunda gördüğüm şeylerin ne anlama geldiği kafama dank edince doğruca kapıya koştum ve kendimi koridora attım. Bunu tam zamanında yapmışım çünkü sadece birkaç dakika sonra başkan çıka geldi. Ona el salladım. Dostça bir sesle, "Meyci mi arıyorsun?" diye sordu. "Evet, ona elbisemi göstermek istiyorum," dedim. "Onu nerede bulacağını biliyorsun," dedi ve tam o anda çalışma odasından yeni bir bip sesi geldi. Başkanın yüzü ciddileşti ve "izninle," dedi. Çalışma odasına girip kapıyı sıkıca kapattı. Kendimi iyice toplayana kadar koridorda bekledim. Kendi kendime doğal davranmak zorunda olduğumu hatırlattım. Sonra Meyci kendi odasında, tuvalet masasının başında aynaya bakarak dalgalı saçlarını fırçalarken buldum. Üzerinde toplama gününde giydiği güzel beyaz elbise vardı. Benim yansımamı arkasında görünce gülümsedi. "Şu haline bir bak. Kapitol sokaklarından çıkıp gelmiş gibisin." Ona iyice yaklaştım, parmaklarım alaycı kuş iğnemin üstündeydi. "İğnem bile," dedim. "Sayende Kapitol'de bir alaycı kuş çılgınlığı yaşanıyor. Geri istemediğine emin misin?" diye sordum. "Saçmalama. Onu sana hediye ettim," dedi Mage. Saçlarını süslü, altın renkli bir kurdeleyle topladı. "Sahi iğneyi nereden almıştın?" "Teyzem indi," dedi. "Ama sanırım öncesinde de uzun süredir ailemizdeydi." "Alaycı kuş çok ilginç bir seçim," dedim. "Yani isyanda olanlardan sonra. Zevzek kuşların Kapitol'ün oyununu terse çevirmesi falan." "Zevzek kuşlar, Kapitol'ün mıntıkalara casusluk ettirmek üzere genetikleriyle oynayarak yarattıkları erkek kuşlar, yani mutasyonlarmış. İnsanların konuşmalarının uzun sayılabilecek bölümlerini hafızalarına kaydedebildikleri için bizim kelimelerimizi kapıp Kapitol'e taşımaları için ayaklanan bölgelere gönderilmişler. İsyancılar bu duruma uyanmışlar ve kuşları yalanlarla yükleyip geri göndermişler. Bu durum ortaya çıkınca zevzek kuşlar ölüme terk edilmişler. Birkaç sene içinde vahşi ortamda soyları tükenmiş, ancak öncesinde alaycı kuşlarla çiftleşip yepyeni bir türün ortaya çıkmasına neden olmuşlar. "Fakat zevzek kuşlar hiçbir zaman silah olmadılar ki," dedi Mage. "Onlar sadece çok güzel şakıyan kuşlar, öyle değil mi?" "Evet, sanırım öyle," dedim. "Ama bu doğru değildi. Alaycı kuş sadece çakıyan bir kuş değildir. Alaycı kuş, Kapitol'ün var etmeye hiçbir zaman niyetlenmediği bir yaratıktır. Son derece kontrollü zevzek kuşların vahşi hayata uyum sağlayacak beyin kapasitesine sahip olduklarını, genetik kodlarını aktarabileceklerini ve yeni bir biçimde gelişebileceklerini hesaba katmamışlar, yaşama iradesi göstereceklerini tahmin etmemişlerdi. Şimdi karların arasında ilerlerken başka kuşların melodilerini kapıp, önce tekrar edip sonra kendilerine göre değiştirirken daldan dala zıplayan alaycı kuşları görüyordum. Her zamanki gibi bana Ru'yu anımsatıyorlardı. Trendeki son gecemde gördüğüm alaycı kuş görüntüsüne bürünmüş, Ru'nun peşine düştüğüm o rüyayı anımsadım. Keşke biraz daha uyuyabilsem ve beni nereye götürmeye çalıştığını görebilseydim. Göle varmak için ciddi bir yürüyüş yapmak gerektiği kesindi. Olur da peşimden gelmeye karar verirse, Gale, ava ayırmayı tercih edeceği aşırı enerji tüketiminden hiç hoşlanmayacaktı. Ailesinin diğer fertlerinin orada olmalarına rağmen belediye başkanının evindeki akşam yemeğine katılmaması özellikle dikkat çekiciydi. Hazelle onun hasta olduğu için evde kaldığını söyledi ama bu bariz bir yalandı. Onu hasat festivalinde de göremedim. Vic ava gittiğini söyledi. Büyük olasılıkla doğruydu. Birkaç saat sonunda gölün kıyısındaki eski bir eve ulaştım. Belki ev demek fazla iyimser bir yaklaşım. Tek odalı, topu topu 1,5 metrekarelik bir yerdi. Babam uzun zaman önce burada başka binaların da olduğuna, temelleri hala görebiliyordunuz ve insanların buraya oyun oynamaya ve gölde balık tutmaya geldiklerine inanırdı. Bu ev, betondan yapıldığı için diğerlerinden daha uzun süre ayakta kalmayı başarmış. Taban, çatı ve tavan. 4 pencereden sadece biri duruyordu. O da zaman içinde sararıp girintili çıkıntılı bir hal almış. Tesisat ve elektrik yok ama şömine hala çalışır durumdaydı. Bir köşede babamla seneler önce istiflediğimiz odunlar duruyordu. Sisin dumanı örtbas edeceği umuduyla küçük bir ateş yaktım. Ateş hızlanırken ben 8 yaşlarındayken babamın evcilik oynamam için kendi elleriyle yaptığı bir süpürgeyle boş pencerelerin altına biriken karları süpürdüm. Sonra küçük beton ocağın yakınına oturup ateşte ısınarak Gale'i beklemeye koyuldum. Gelmesi beklemediğim kadar çabuk oldu. Omzunda yayı, kemerinde ise büyük ihtimalle yol üstünde önüne çıkan bir yaban hindisi asılıydı. İçeri girip girmemekte tereddüt edermiş gibi eşikte duruyordu. Açılmamış deri, yemek çantası, matara ve Sina'nın eldivenleri elindeydi. Bana duyduğu öfke yüzünden kabul etmeyeceği hediyeler. Ne hissettiğini çok iyi biliyordum. Aynı şeyi ben de anneme yapmadım mı? Gözlerinin içine baktım. Öfkesi, Pita'yla nişanlanmamın neden olduğu kırgınlığı ve ihanet hissini saklamaya yetmiyordu. Bugünkü buluşma, Gale'i sonsuza dek kaybetmemek için son şansım olacaktı. Olanı biteni izah etmem ama sonunda geri çevrilmem saatler alabilirdi. Bu yüzden doğrudan konunun kalbine daldım. Başkan Snow, şahsen seni öldürmekle tehdit etti, dedim. Gale kaşlarını hafifçe kaldırdı ama gözlerinde gerçek bir korku ya da hayret belirtisi yoktu. Ya başkalarını? Aslında listenin bir kopyasını vermedi. Ama ikimizin ailelerinin de listede yer aldığını düşünmek yerinde bir tahmin olur. Bu sözler onu ateşe yaklaştırmaya yetti. Ocağın yanına gelip yerde diz çöktü. Bugünkü durumda eğer diye bir şey yok. Bu sözlerimin daha detaylı bir açıklamayı gerektirdiği kesindi ama söze nereden başlayacağımı bilemediğim için gözlerimi ateşe dikip öylece oturdum. Birkaç saniye sonra sessizliği bozan Gale oldu. Ne diyeyim, uyarı için teşekkürler. Ona çıkışmaya hazır halde hışımla döndüm ama bakışındaki ışıltıyı görüyordum. Gülümsediğim için kendimden nefret ediyordum. Bu komik bir an değildi. Fakat sanırım bu, tek bir insana yüklenmeyecek kadar ağır bir yüktü. Ne olursa olsun hepimiz bir şekilde yok edilecektik. Bir planım var. Evet, şaşırtıcı bir şey olduğundan eminim. Eldivenleri kucağıma attı. A bakalım. Nişanlının eski eldivenlerini istemem. O benim nişanlım değil. Bu sadece oyunun bir parçası. Ayrıca eldivenler de onun değil, Sina'nın, dedim. O zaman geri ver, dedi. Eldivenleri takıp parmaklarını oynattı ve beğenisini gösterecek şekilde kafasını salladı. Neyse, en azından konfor içinde öleceğim. İyimser bir yaklaşım. Tabii ki neler olduğunu bilmiyor musun?" dedim. "Anlat bakalım," dedi. "Pita ve benim açlık oyunlarının galipleri olarak taç giydiğimiz ve Haym için beni Kapitol'ün öfkesine karşı uyardığı akşamla başladım. Eve döndükten sonra bile üzerimden atamadığım huzursuzluğu, Başkan Snow'un ziyaretini, 11. mıntıkadaki cinayetleri, kalabalıkların gerilimini, nişanımızı ilan ederek son bir çaba sarf ettiğimizi ama başkanın bunun kâfi gelmediğini ima ettiğini ve bunun bedelini ödemek zorunda kalacağımdan emin olduğumu anlattım. Gail sözümü hiç kesmedi. Ben konuşurken eldivenleri ceplerine tıkıştırdı ve kendini çantadaki yiyeceklerle masa hazırlamaya verdi. Ekmek kızartıp üstlerine peynir yerleştirdi, elmaların çekirdeklerini çıkardı, kestaneleri ateşe dizdi. Güzel, becerikli ellerini seyrettim. Kapitol'ün tenimdeki bütün yara izlerini temizlemesinden önceki ellerimi andıran, yara bere içinde fakat güçlü ve marifetli ellerini. Kömür madeninde çalışacak güce ve hassas bir kapan kuracak inceliğe sahip ellerini, güvendiğim ellerini. Ona eve dönüşümden bahsetmeden önce mataradan biraz çay içtim. "Her şeyi yüzüne gözüne bulaştırmışsın," dedi. "Henüz bitirmedim," dedim. "Şu ana kadar yeterince dinledim. Haydi artık planına geçelim." Derin bir nefes aldım, "kaçıyoruz." "Ne?" diye sordu. Önerimin onu hazırlıksız yakaladığı kesindi. "Ormana girip ortadan kayboluyoruz," dedim. Yüzünden ne düşündüğünü anlamak imkansızdı. Bana gülüp aptallığımla dalga mı geçecekti? Kendimi tartışmaya hazırlayarak gergin bir tavırla ayaklandım. "Bunu yapabileceğimizi kendin söylemiştin. Toplama günü sabah demiştin ki." Gel de kalktı ve bir anda ayaklarımın yerden kesildiğini hissettim. O da etrafımda dönmeye başladı. Düşmemek için Gail'in boynuna sarılmak zorunda kaldım. Neşeyle güldü. "Hey!" diye itiraz ettim ama ben de güldüm. Gail beni yere indirdi ama kollarını çözmedi. "Tamam, kaçalım," dedi. "Gerçekten mi? Delirdiğimi düşünmedin mi yani? Benimle kaçacak mısın?" Omuzlarımdaki ağır yükün bir kısmı Gail'inkine kayarken hafiflediğimi hissettim. "Delirdiğini düşünüyorum, evet, ama yine de seninle geliyorum," dedi ve çok ciddiydi. Sadece ciddi değil, aynı zamanda hevesliydi. "Bunu yapabiliriz. Yapabileceğimizi biliyorum. Buradan gidelim ve bir daha hiç dönmeyelim. Emin misin?" dedim. "Çünkü çok zor olacak. Çocuklar falan. Ormanın 5 mil derinliklerine gidip sonra senin." "Eminim. Tamamen bütünüyle ve %100 eminim." Alnını alnıma yaslayıp beni iyice kendine çekti. Ateşe çok yakın olduğu için teninden, bütün varlığından bir sıcaklık yayıldı. Gözlerimi yumup kendimi sıcaklığına bıraktım. Karla ıslanan deri, is ve elma kokusunu, oyunlardan önce paylaştığımız kış günlerinin kokusunu içime çektim. Kaçmaya yeltenmedim. Zaten neden kaçacakmışım? Sesi bir fısıltıya dönüştü. "Seni seviyorum." İşte bu yüzden. Böyle şeylerin geldiğini hiçbir zaman göremiyordum. Çok hızlı oluyorlar. Bir saniye bir kaçış planı teklif ediyorsunuz ve hemen ardından "Böyle bir şeyle baş etmeniz bekleniyor." Olabilecek en kötü cevapla karşılık verdim, biliyorum. 10. ayrımın sonu. Sayfa 107. Devamı 11. ayrımda.